İyi günler. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir podcast bölümünde daha birlikteyiz. Bazı yine kişisel nedenlerden dolayı uzun bir ara vermek durumunda kaldık. Bugün aslında yoğun bir istek üzerine Hegel'den bahsedeceğiz. George Wilhelm Friedrich Hegel. Tabii ki Hegel Avrupa felsefesinin, özellikle kıta felsefesinin temelini oluşturuyor. Bugün birçok düşüncenin, özellikle modernizminde belli miktarda temelini, özellikle sosyal bilimler bağlamında Hegel'in felsefesi oluşturuyor. Aslında buna değinmek tabii ki önemli. Hegel başta tabii anlaşılması güç bir düşünür. Bunun nedeni aslında Hegel'i bilip, yani Hegel'in düşünceleri doğrultusunda şekillenen bir nevi, özellikle sosyal hayatımızda ve sosyal bilimler alanında onun bize kattığı düşüncelerin ve konseptlerin çevresinde yaşıyoruz. Ancak bunların farkında olmuyoruz. Ve bu ilk bakışta bize zor geliyor, anlaşılması güç geliyor bu konseptler. Ama üzerinde felsefenin aslında, ben her zaman zaten söylüyorum, felsefe bu programda yapmaya çalıştığımız şey tabii ki felsefe tarihi. Ama amacım genel olarak zaten bir felsefi bir düşünce, yani felsefi bir deliberasyon başlatmak. Yani üzerine düşünmek burada anlatılan şeylerin ve kendi yorumlarımı da yeri geldiğine katıyorum ki bir yapıcı bir diyalog başlatabilmek amaçlı. Burada da yine bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Hegel 1770 yılında doğuyor. Alman, zaten biliyorsunuz Alman bir filozof. Varlığın diyalektik yolla bilinmesi düşüncesi Fichte'den sonraki felsefede, özellikle Hegel'de büyük bir rol oynadı. Diyalektik düşünme Hegel felsefesinde en yüksek noktasına erişmiştir. Schelling'in arkadaşı ve dostudur. Hegel'in ana ilgisi başlangıçtan beri insanın tarihine yöneldi. Bu yüzden sosyal bilimlerin de aslında kurucusu. Jena'da yazdığı ilk ana yapıtı olan T'nin fenomenolojisi, yani Phänomenologie des Geistes, Almancam çok fazla iyi olmadığı için sanırım böyle okunuyor, insan bilincinin gelişmesini göstermeyi denemiştir. Tek insan bilincinin gelişmesi bütün insanlığın gelişmesinde geçmiş olduğu aynı yoldan geçer. Yani tek insan soyunun geçirdiği gelişmeyi bireysel yaşamında da geçirir. Yani burada bir tin'den bahsederken bilinç, yani bu tin nedir, geist nedir? Burada aslında çok fazla çeviri hengamesi var. Yani tin Türkçe'de işte çok eskiden çevrildiğinde geist karşılığı olarak kabul edilmiş bir şey. Ruh mudur, bilinç midir, toplumsal bir kolektif bilinçten mi bahsediliyordur? Bunu aslında anlamaktan ziyade, bunu aslında çevirmekten ziyade bence içselleştirip anlamak önemli. Yani Verstanden yapmak Almancasıyla önemli. Bu da şöyle, mesela 1940'ları düşünelim. İkinci Dünya Savaşı'nın aslında yani yeni yeni alevlendiği zamanlarda, zamanların Avrupa'sını düşünürsek aslında faşizmin ve tabii ki antisemitizmin yükseldiği bir ortam. Yani sadece belli bir noktada değil, bu coğrafya içerisinde insan gelişimi, insanların düşünce sistem, yani insanların düşünce yapısı içerisinde bu filizleniyor ve bu aktarılıyor. Yani bir transmitasyon görüyoruz, sürekli bir aktarım var. Ve bu aslında o dönemin genel aurasını, genel geistini, yani tinini yansıtıyor. Yani bir Yahudi'yi insanların, aslında bir Yahudi'nin insanlar arasında hoş karşılanmaması ve işte Yahudilere karşı düşmanlık. Tabii bunun yanında ekonominin ve özellikle otoriterizmin getirdiği bir takım maskülenite gerçeği var. Yani bu tür bazı dokular o dönemin aslında ruhunu, geistini yansıtıyor. Ve bu ruh gelişiyor. Ve zamanla ne oluyor? Bir dünya savaşı bitiyor. Tabii ki bu geistin gelişmesi ve değişmesi içerisinde bir takım olaylar, doğal olabilir, beşeri olaylar tabii ki başta. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ve tabii ki faşist ideolojinin de yenilmesiyle birlikte insanların da yavaş yavaş ruh durumunun, yani geist burada kastettiğim, değiştiğini görüyoruz. Ve göreceli bir liberalleşmeye doğru gidiyor insanlık ve Avrupa özellikle. Yani bu aslında burada tinden bahsedilen şey bu. Evet, geri dönecek olursak insanlık tarihinde bulduğu şeyleri doğanın gelişmesine de uyguluyor Hegel. Oysa 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Darwin'in etkisiyle bu gelişme organik gelişme kavramı biçimini alır. Darwin'in gelişme düşüncesinde türün geçmiş olduğu bütün evrelerden tek hayvanın da geçmiş olduğu düşüncesi vardır. İşte böyle bir gelişme düşüncesini daha önce Hegel'de de görüyoruz. Yalnız Hegel'de bu gelişme özellikle insan tarihine uygulanır. Yani burada gelişme diye çevrilmesi yanlış, tabii evrim. Hegel'e göre tek insan gelişirken bütün insanlığın geçirdiği aynı gelişmeyi geçirir. Hegel bu yapıtını Napolyon'un dünya egemenliğini sağlamaya çalıştığı savaşın geçtiği günlerde tamamlamıştır. Biliyorsunuz ki Napolyon'un dünya savaşlarını başlattığı dönem içerisinde, Avrupa savaşlarında bir modernizasyon ve milliyetçiliğin, yani milli devlet ideolojisinin kurulduğu bu dönemdi ve bütün Avrupa'daki etnik gruplar, dini gruplar kendi grup bilincini taşımaya başlıyor ve bu düşünce önce Fransa'da tabii ki Napolyon'un etkisiyle gelişip filizleniyor, ancak bu diğer ülkeleri de etkilemeye başlıyor ki daha sonra 1820'deki devrimler, yani ilk devrimler, 1820 devrimleri, daha sonra 1848 en önemli Avrupa devrimlerinden bir tanesi. Bu devrimler içerisinde işte ne oluyor? Özellikle Almanya'da bu küçük prenslikler birleşerek daha büyük prensliklere, daha sonra da tabii ki bir Almanya'nın, birleşik bir Almanya'nın ve Prusya'nın tabii ki ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve daha sonra Alman Reichliği ortaya çıkıyor, birleşik bir. Aynen diğer yerlerde de bazı fragmentasyonlar çıkıyor, yani bölünmeler çıkıyor imparatorluklardan. Bu o dönemin ruhunu yansıtıyor Hegel. Yani böyle bir dönemde doğduğu için tabii ki bu düşüncesinin gelişmesinde en büyük etken de aslında bu. Yani o dönemde 1848 devrimleri mesela çok etkili devrimlerdir. Ve 1848 devrimini gerçekleştiren unsurlar yine insanlardır. Yani 1848'de birçok Alman kentinde öğrenciler bir Almanya ideali, birleşik bir Almanya ideali doğrultusunda eylemlerde çeşitli provokasyonlarda karşı karşıyadır. Ve böyle mass protest, yani kitle protestoları, ayaklanmaları diyebileceğimiz devrimlerin önderliğini etmiştir. Yani insan düşüncesi bir yerde filizleniyor ve aynı anda olabilir bu, simultane olabilir. Ve bu düşünce o dönemin artık toplu ve kolektif bir bilincini yansıtmaya, Geist'ını yansıtmaya başlıyor. İnsan tarihinin gelişmesinin anlamını bu gelişmenin yasalarını bulmak ona göre Hegel'in başlıca ülküsü oluyor. Yani bu gelişmelerin, insanlık tarihinin bir gelişmesinin bir yasası var mı? Bu yasayı en basit nasıl formülize edilebilir? Bu gelişmenin diyalektik bir biçimde olduğu düşüncesi de gelişme kavramının ağırlık kazandığı zamanına çok uygun bir düşüncedir. Devlete sempati duyar. Bu çok önemli. Hegel'e göre tek insan hiçbir şey değildir. Her şey bütündedir diyor. Yani toplum, toplumun kolektif bir düşüncenin, kolektif eylemin aslında önemini vurguluyor. Bütün dediğimiz şey de devlette dile gelir diyor. Yani devlet bütünün bir aracıdır, bütünün kendini ifade etmesidir, bütünün bir embodiment'ı, yani somutlaşmış halidir. Hegel'in başlıca savlarından biri de bu evredeki sınırlı olaylar arasında gerçekten mantıksal bir bağlantının bulunduğu düşüncesidir. Her gerçek, reel olan şey bir şekilde bu mantıksal bağlantı içerisinde yer alır. Felsefenin ödevi nedir diye sorar Hegel. Yanıtı da çok genel. Felsefe, bütün objelerin düşünülerek gözden geçirilmesidir. Bu tabii çok geniş ve genel bir tanımla nesne yapılabilen her şey felsefenin konusu içerisine girmiş oluyor Hegel'de. Düşünmeyi kavramlarla yaparız. Öyleyse felsefenin ödevi diyor, her gerçek reel olanın kavramını ortaya çıkartmaktır. Bundan dolayı kavram felsefenin asıl konusudur. Yani kavramlar üreterek bunları somutlaştırmak. Her şey bir nevi aslında kavrama geri götürülmelidir. Öyleyse felsefenin ilk ödevi genelde varlık nedir? Genelde varlık nedir sorusunu yanıtlamaktır. Kant ve Hegel'e bir kıyaslama yaparsak, Hegel'e göre Kant'ın yaptığı gibi önce bilmek nedir, bunu arayacak, sonra da varlığa dönecek değiliz. Önce varlığa yöneleceğiz, sonra burada bildiğimiz kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kant ne yapıyordu? Önce bilmenin anlamını ortaya çıkartmak lazım. Daha sonra varlığa yöneleceğiz diyor. Ama Hegel'de tam tersi. Önce varlığa yöneleceğiz. Yani elimize deney tüpünde inceleyeceğim bir şeyi alacağız. Sonra burada bildiğimiz diyor kendiliğinden ortaya çıkacak diyor. Kant'ın evrenin ne olduğunu bilmeye kalkışmadan önce aklımızın ne olduğunu öğrenmeye kalkışması yüzme bilmeyen bir insanın denize girmesinden başka bir şey değildir diyor Hegel. Önce bilgiye değil varlığa yönelmeliyiz. Ona göre çünkü felsefe varlığı düşünmedir. Bundan dolayı felsefe bir ontolojidir. Varlık üzerine olan bir bilimdir diyor Hegel. Kant'a göre düşünmek bir bireşimdi, yani sentez idi. Verilmiş olan duyu gereçlerini birbirine bağlamak, birleştirmek demekti düşünmek. Hegel'e göre ise düşünmek, araştırılan şeyin, objenin özünü arama etkinliğidir. Her obje bu evrenin ussal, yani rasyonel olan sistemi içinde bir yer alır. Hegel bütün varlığın ussal oluşuna inanır. Yani bütün varlığın rasyonel, kavranabilen oluşuna inanır. Kant'a kadar gelen ya da modern felsefede her türlü bilgi için örnek matematik ve fizik bilgisidir. Oysa Hegel felsefesinin ağırlık noktası insanlık tarihidir. Bununla ilgili olarak da gelişme kavramıdır. Hegel felsefesinin 3 tane objesi var. Bunlardan birincisi, başta salt matematik, salt mantık bilimi var. Matematik ve mantık salt düşünce formlarıyla, yani burada absolute İngilizcesi ya da Fransızca absolu formlarıyla salt form olan kuruluşlarla ilgilidir. Biz bunlarla evreni tanırız. Mantık, örneğin töz, öz gibi kavramların anlamı üzerine düşünülür. Bu töz, birlik, çokluk gibi kavramlar olmasaydı bilgimiz de oluşamazdı. Yani öncelikle beynimize bir takım salt matematiksel ve mantıksal kavramlar var. Çokluk, azlık, töz, öz gibi kavramlar. Biz bu bilginin aslında temel bunlar kalıplarıdır. Bir bilgiyi ayırt edebilmemiz için, yani bir mesela ağacı bir ormandan ayırabilmek için çokluk bilgisine sahip olmamız lazım. Ağaç eğer çok ise biz buna orman diyeceğiz. Yani bir topluluk olacak. Tabii ki bir mekan olacak. Yani burada demek ki ormanı anlamak için çokluk kavramını da bilmemiz gerekiyor. İşte bu gibi formlar üzerine düşünmek mantığa düşen bir görevdir, diyor. İkinci olarak doğa bilimi vardır. Yani uzay ve zaman içindeki evreni oluşturan fiziksel, kimyasal ve organik şeyler üzerindeki bilgimiz. Doğa bilimi anorganik cisimlerle, organik doğa ile ve insana değin uzanan objelerle uğraşır. Üçüncü olarak tin, yani Geist üzerindeki bilgi vardır. Tek insan üzerindeki, tek tek insanlardan kurulu toplum üzerindeki bilgiler bu tin alanındaki bilginin çerçevesi içine girerler. Hegel'e göre 3 varlık alanı ve 3 bilim birbirleriyle diyalektik bir bağlantı içerisinde bulunurlar. Salt formlar ideal olan şeylerdir. Yani salt formlar dedi. Mesela çokluk, uzay, zaman, bunlar salt kavramlar. Yani değişmiyorlar. Çokluğun bilgisi değişmiyor. Uzay ve zaman değişmiyor. Bu kavramlar dediğimiz gibi olmasaydı biz ne bu dünyayı ne de T'nin, yani Geist'in dünyasını tanıyabilirdik. Bizim doğayı anlamamız için birlik, töz, çokluk, nedensellik gibi kavramlara gereksinmemiz vardır. Doğa bilimi doğa alanındaki objelere uygulanır. Salt formların dünyası ile doğa dünyası belli bir karşıtlık içerisinde bulunurlar. Her cisim belli bir zamanda, belli bir uzayda yer doldurur. Cisimlerin dünyasının var olması, uzay ve zamanın var olmasına bağlıdır. Salt kavramların değişmez oluşlarına karşılık doğa çevresindeki her varlık sürekli bir değişme içerisindedir. Bütün cisimler, eski Yunan filozofu Heraklitos'un bir ırmakta iki kez yıkanılmaz sözü doğrudur Hegel'e göre. Çünkü ay, yani ikinci kez girdiğinizde o ırmağa, artık o ırmak ilk girdiğiniz ırmak değildir. Değişmiştir, su değişmiştir. Tabii ki sadece ırmak değişmemiştir. İçerisine giren insan da değişmiştir. Belli bir takım değişimler vücudu yaşamıştır. Belli bir takım hücreleri saniyeler içerisinde ölmüştür. Eski insan değildir. Bu dünyada kendi kendisinin aynı kalan hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli bir gelişme, akış içerisindedir. Doğa dünyasında her şey durmadan değişmektedir. Kavram ise hep kendi kendisiyle aynı kalır. Bununla ilgili olarak salt kavramlar dünyası neden sonuç bağlantısıyla birbirine bağlanmış bir sistemdir. Oysa ki cisimler dünyasındaki objeler arasında bir neden sonuç bağlantısı değil, bir neden etki bağlantısı vardır. Doğada nedensellik yasası geçerlidir bu yüzden. Bu kavramlarla cisimler dünyası bir karşıtlık içerisinde bulunurlar. Tez ve antitez durumundadırlar. Bundan dolayı cisimler dünyası olan doğanın karşısında kavramlar dünyası, yani intellectual, yani entelektüel, yani düşünsel bir dünya olarak görünür. Bunların karşısında da üçüncü bir varlık alanı tin vardır. Kavramların ve cisimlerin dünyasında birbirine karşıt olan şeyler bu tin alanında birbirleriyle uzlaşırlar. Salt kavramların, salt formlarının alanında kesin bir özdeşlik egemendir. Doğa alanında değişime geçerliliktedir. Oysa bu üçüncü varlık alanında, tin alanında değişme ile özdeşlik birleşmiş ve uzlaşmış oluyor. Uzay ve zaman insanın bilincindedir. İnsan bilinci bunlara egemendir. Tin'in dünyası bunların her ikisini de içine alır. Hem mantıksal olan neden-sonuç bağlantısı hem de zamanla ilgili olan neden-etki bağlantısı vardır bu alanda. İnsan kendi eylemlerinin yaratıcısıdır, nedenidir. Eylemin arkasındaki güdü dolayısıyla da insan, eylemin hem mantıksal nedeni hem de doğal nedeni oluyor. Bütün anlatılanlarda tin'in dünyası iki varlık alanının birleşmesi olarak ortaya çıkıyor. Ben, kendi kendisi üzerinde düşünmekle kendini bilir. Benim varlığımın özelliği doğadaki bir cisim gibi uzayın başka bir yerinde bulunuşum değil, bu kendi kendini bilişimdir. Salt form kavram kendinde olan, yani anzihsein bir varlıktır. Cisim başka bir cisimden başka olan bir varlıktır. Andersein. Buna karşılık tinsel olan her varlık kendisi için olan fürzihsein, yani düşünerek kendisini bilen varlıktır. İşte bu kendinde olmak, başka türlü olmak, bir başkası yüzünden var olmak, kendisi için olmak Hegel'in en önemli kavramıdır. Bu üç dünya ve bunlara karşılık gelen üç bilim, kavram, matematik, mantık, doğa, fizik, tinsel bilimler, yani insan bilimleri oluyor. Bunlar hep sav, yani tez, karşı sav, antitez ve bireşim, sentez durumunda bulunurlar. Şimdi burada ilk önce ben kalmak istiyorum tekrardan buna gelirken. Demek ki bir Hegel felsefesinin mantıksal basamaklarına bir giriş yaptık. Artık neydi? Bu üç varlık alanını tanımladık ve bu üç varlık alanının ortak noktası olarak en son hepsini aslında içeren bir formülizasyon bulduk. Bu da diyalektiğin kendisiydi. Yani bir tez, antitez ve sentez sonuç. Bu şekilde bir gelişme gösteriyordu bu üç alan. Hem salt matematik, hem doğa bilimleri, hem de tinin dünyası, yani insan bilimlerinin dünyası. Bu diyalektiğin ne olduğunu İkinci bölümde, Hegel'i anlattığımız son bölümde inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.